Çocukluğumuzun evi, annemizin mutfağı, ilk aşkımız, bir hastane koridoru ya da bir yaz sabahının lavantalı rüzgarı. Bazen tek bir nefes, unuttuğumuzu sandığımız bir hatırayı bütün duygularıyla yeniden canlandırır. Peki ama neden? Neden bir koku, bir şarkıdan, hatta bir fotoğraftan bile daha güçlü biçimde dokunur hafızamıza? Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Çok sevdiğim bir konuya ayırdım bu bölümü. Güzel kokulara. Kokuların duygularımız ve hafızamız üzerindeki etkisine. Ve tüm bunlardan bahsederken özellikle bir çiçekli bitkiyi öne çıkararak yapacağım bunu. Size önce lavantadan söz etmek istiyorum. Hem tam mevsimi olduğu için hem de asırlardır insanlık tarihinde yer alan, yalnızca güzel kokusuyla değil şifa veren niteliğiyle de kadim bir bitki sayılan lavantadan. Gelin şöyle başlayalım. Botanik biliminin kurucularından John Parkinson diye bir eczacı var. İngiltere Kralı 1. Charles'ın eczacısıymış. Lavantayı bakın nasıl tanımlamış Parkinson. Diyor ki, kalpte titreşen ıstıraplı tutkuların, aklı bitap düşüren acıların, ağrıların şifasıdır o. Yine İngiltere tarihinden bir isim. Kraliçe 1. Elizabeth hayatı boyunca migren ağrıları çekmiş. Çok sık migren atakları yaşarmış. Doktorlarının tavsiyesiyle lavanta reçelini sofrasından eksik etmezmiş kraliçe. Bütün gün lavanta çayı içermiş ve lavanta parfümünden başkasına elini sürmezmiş. O zamanlar hakikaten lavantanın zihni sakinleştirdiğine, melankoliyi yatıştırdığına ve ağrılara iyi geldiğine inanılıyormuş. Aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen günümüzde yapılan bazı araştırmalar da bu görüşü destekliyor. Uyku kalitesi üzerinde olumlu etkileri var lavantanın. Kaygıyı azaltma ve sinir sistemini sakinleştirme özellikleri var. Çok eski bir hikayeye sahip lavanta. Öyle ki kutsal kitaplarda bile geçiyor adı. Mesela eski çağlarda tanrıların gazabından korunmak için lavanta tütsüleri yakmış insanlar. Kem gözlerden sakınmak için anahtar deliklerini kurutulmuş lavanta çiçekleriyle kapatmışlar. Salgınlarda hastalıktan korunmak için lavanta kokulu eldivenler giymişler. Hem ağrı kesici hem yatıştırıcı olduğu düşünüldüğünden doğum sırasında kadınlara lavanta demetleri koklatılırmış. Antik Roma ordularından yakın geçmişe 1. Dünya Savaşı'na kadar cephede askerler yaralarını lavanta yağıyla temizlemişler. Ta 12. yüzyıldan itibaren bit ve pire kovucu olarak kullanılmış. Biliyorsunuz Hollanda'da yaşıyorum. Bugün hala Hollanda eczanelerinde rastladığım kene kovucu spreylerin neredeyse tamamı lavanta aromalı. Lavanta kelimesinin kökeni çok enteresan. Latince'de yıkamak anlamına gelen lavare'ye dayanıyor. Rönesans döneminde varlıklı evlerde çalışan çamaşırcı kadınlara verilen isim lavantalar. Lavanta yağı katılmış sularda yıkadıkları çamaşırları lavanta çalıları üzerinde kurumaya bırakırlarmış. Çok güzel yumuşak bir parfümü var lavantanın. Viktoryen dönemde o koyu ahlakçı Viktoryen dönemde apayrı bir anlama bürünmüş bu. Kötü kokuları örttüğü için güvenilmezliğin ve günahın sembolü sayılmış lavanta. Lavanta nane familyasından küçük bir çalı türü. Uzun ince başakları çepeçevre saran narin çiçekleriyle bir metreye kadar büyüyebiliyor. Beyazı da var, pembesi de ama en çok gümüşü eflatun rengiyle biliniyor. Sabunlardan parfümlere, deterjanlardan kozmetik ürünlerine o kadar çok kullanılıyor ki çiçeğine hiç rastlamamış olanlar için bile kokusu tanıdık. Onu çiçekler dünyasında öne çıkaran bir hikayesi daha var. Yeni bir terapi türüne vasıta olan bir hikaye bu. 1920'lerde Fransa'da geçiyor. Kısaca anlatayım. Kahramanımız ailesinin parfümeri işinde çalışan bir kimyager. René Gattefosse ismi. Gadfoss bir laboratuvar kazasında elini fena halde yakar. Telaşla oracıkta duran lavanta yağını alıp yarasına boca eder. Lavanta yağı hem acısını hafifletir hem yanığın ateşini alır. 2 hafta boyunca yağla pansuman yapmayı sürdürür. Sonuçta yanıktan geriye iz bile kalmaz. Bu kaza Fransız kimyagerin çalışmalarına yeni bir yön kazandırır. Modern anlamda Gadfoss'un kurucusu sayıldığı ve bizzat onun verdiği isimle anılacak olan bir tedavi biçimidir bu. Aromaterapi. Lavanta yanık tedavilerinde bugün halen kullanılıyor. Bundan 10 yıl önce Japonya'da yapılan bir üniversite araştırması, lavanta yağının kolajen sentezini aktive ettiğini ortaya koymuş. Aynı üniversite, lavanta esansının bileşimlerinden biri olan linalul isimli maddenin sinir sistemi üzerindeki yatıştırıcı etkisini doğrulayan çalışmalara da sahip. Hoş kokulu bitkilerden elde edilen uçucu nitelikte yağların, diğer ismiyle esansiyel yağların iyileştirici özelliği antik çağlardan beri biliniyor. Tabii günümüzde aromaterapi adı altında sunulan tedavi biçimlerinin bilimsel doğruluğu tartışmaya açık. Ama bununla birlikte kokuların insan zihni, dolayısıyla ruh hali üzerindeki etkisi hem psikolojinin hem nörobilimin araştırmaya değer bulduğu bir konu. Zihnimiz nostaljik kokularla, aromatik hatıralarla yüklü. Çünkü hafızayla en sıkı bağ sahip olan duyu koku duyusu. Tek bir koku ani bir anımsayışla bizi geçmişe, geçmiş zamanda kalmış eski bir hatıraya taşıyabiliyor. Öyle ki en uzak hatıralarımız doğrudan kokularla bağlantılı. Koku algısı dediğimiz şey kokunun yarattığı fiziksel hisle sınırlı değil. Fiziksel hisle bağlantılı olan tecrübeyi ve söz konusu tecrübenin yarattığı duyguları da içeriyor. Tabii yaşadığımız bir tecrübenin bizde yarattığı duygu ne kadar güçlüyse hatırası da o ölçüde kalıcı hale geliyor. Bir kokuyu bizim için anlam taşıyan, üzerimizde kuvvetli etkiler yaratan bir durumla bağlantılı olarak tanıyıp algılarsak, o kokuya dair bir duygu geliştirmiş oluyoruz. İşte bu yüzden kokular duygu yaratma becerisine sahip. Limon kolonyasından nefret eden bir arkadaşım var. 8 yaşındayken babasını kaybettiğinde kök salmış bir duygu bu. Birçok insana ferahlık, iyilik hisleri çağrıştıran limon kolonyası, arkadaşım için hayatının en acı hatırasının kokusu, cenaze evinin, babasızlığın kokusu. Limon kolonyası onun çocuk hafızasında öyle sarsıcı bir olaya eşlik etmiş ki, 40 yıl sonra hala bir solukta o ıstıraplı günleri şimdiye taşıma gücüne sahip. Aklımızda kalan kokular, fırından yeni çıkmış kurabiye, kızarmış ekmek, yeni açılmış kurşun kalem, çilek aromalı sakız, Hindistan cevizi esanslı güneş yağı, taze biçilmiş çim, tereyağlı popcorn, bol tarçınlı salep, közlenmiş mısır, hatta belki naftalin. Mutlu hatıraların mutlu kokuları da hafızaya derinden yerleşiyor ama nörobilim uzmanlarına göre endişe, korku, yas gibi negatif duygularla birlikte algıladığımız kokuların duygu dünyamızdaki etkileri daha güçlü. Stres altına girdiğimizde kortizol hormonu salgılıyoruz. Kortizolun işlevlerinden biri bizi tehdit ve tehlikelere karşı tetikte olmaya hazırlamak. Bu hazırlığın bir parçası duyuların keskinleşmesi. Stres yaratan herhangi bir durumdan ötürü kortizol seviyesi yükseldiğinde kokuları da daha iyi duymaya başlıyoruz. Duyduğumuz kokular strese yol açan durumla bağlantılı olarak hafızaya yerleşiyor. Bunun en yaygın örneklerinden biri çoğu insan için tetikleyici olan hastane kokusu. Bir muayene odasından içeri girdiğimizde, daha içeri adım attığımızda burnunuza çarpan o antiseptik koku çoğumuzda duygusal gerginlik yaratabiliyor. Neden? Hastane ve doktor ziyaretleri nadiren mutlu, mesut, huzurlu hatıralara eşlik eder çünkü. Koku duyusunu diğer tüm duyulardan farklı kılan, onu duygulara ve hafızaya bağlayan nörolojik bir olgu var. Koku, beynin başka bölgelerinde işlemden geçmeden direkt olarak duygu merkezine ulaşıyor. Diğer tüm duyular, beynin farklı bölgeleri arasında çeşitli bağlantılar üzerinden işleme konulurken, yalnızca koku reseptörleri bu ayırt edici niteliğe sahip. Dahası var, bu reseptörlerin doğrudan bağlandığı yer beynin derinliklerinde bulunan duygusal beyin ya da nörolojideki ismiyle limbik sistem. Beynin en eski, en ilkel bölgesi bu ve temel olarak duyguların düzenlenmesiyle uzun süreli hafızadan sorumlu. Bir de koku duyusundan. Kısacası beyinde kokular, duygular ve hafıza yan yana. Bir çiçeği koklarken çiçeğin havaya saldığı koku moleküllerini burun deliklerimize çekiyoruz. Burnun en gerisinde koku duyusunun anahtarı sayılan pul kadar bir deri parçası bulunuyor. Üzeri milyonlarca koku algılayıcı hücreyle kaplı bir deri parçacığı bu. Olfaktör epitel ismi. Koku molekülleri burnumuzun gerisine çarptığında önce bu deri parçasını kaplayan mukus tabakasına yapışıp dağılıyor. Ardından koku algılayıcı hücrelere yani koku reseptörlerine bağlanıyor. Başka bir deyişle her koku doğrudan sinir uçlarımıza dokunuyor. Bunlar on binlerce farklı kokuyu ayırt edebilen çok akıllı reseptörler. İnsan burnunda farklı koku molekülleriyle aktive olan yaklaşık 500 çeşit koku reseptörü olduğu düşünülüyormuş. Bir de şu var, tek bir koku diye algıladığımız şey neredeyse hiçbir zaman tek bir koku değil. Çok sayıda koku molekülünün bileşimi. Kokladığımız bir deve lavanta ise mesela, lavanta kokusu diye adlandırdığımız koku farklı reseptörleri harekete geçiren çok sayıda moleküle sahip. Beyin koku hücreleri aracılığıyla sinyali aldığında hafıza giriyor devreye. Hatırladın mı diyor, çok eskiden öğrenmiştin. Bu koku lavanta kokusu. Her gün ortalama 25 bin defa soluk alıp veriyoruz. Her solukta kokluyoruz. Koku hafızanın dolayısıyla öğrenmenin aracı. Öte yandan her şey gibi koku alma becerimiz de zamanla aşınıyor. Görme ve işitme becerileri nasıl yaşlandıkça azalıyorsa koku duyumuz da yavaş yavaş güçten düşüyor. Buna rağmen koku duyusu diğer tüm duyulardan üstün bir özelliğe daha sahip. Koku algılayıcı hücrelerin kendini yenileme gücü. Diğer hiçbir duyu hücresinde bulunmayan bir özellik bu. Görme ya da işitme becerimizi sağlayan sinirler hasara uğradığında mesela çoğu zaman dönüşü yok, kalıcı olarak kaybediyoruz. Koku reseptörleri ise ortalama 4-5 haftada bir tazeleniyor. Koku kaybı hemen herkesin yaşadığı bir tecrübe. Basit bir nezleden sinüzite, alerjiye, türlü sebeplerden ötürü koku duyumuzu geçici olarak kaybedebiliyoruz. Hatta pandemiye dair öğrendiklerimizden biri de bu oldu. Covid'in ilk belirtilerinden biri koku kaybı. Nadiren kalıcı olan, çoğu zaman hastalıklarla birlikte geçip giden bir durum bu. Ama bazen aylarca, hatta yıllarca sürebiliyor. Bir çeşit koku körlüğü olan bu durumun tıptaki ismi anosmi. Öncelikle şunu hatırlamak lazım. Kokular diğer tüm duyuların yaptığı gibi bize çevremizle ilgili bilgi taşıyor. Bilgi akışı sekteye uğradığında güvenliğimiz tehlikeye girebiliyor. Koku yetisini kaybeden kişi zehirli bir gaz kaçağını da fark etmiyor. Yangın habercisi olabilecek duman kokusunu da, yediği yemeğin bozuk olduğunu da. Bu yüzden koku algısının hayati bir önemi var. Bunlar bir yana, anosminin bir başka sonucu kokuların duygu dünyamız üzerindeki etkisini koyuyor ortaya. Koku duyusunu uzun süreliğine kaybedenlerin sıklıkla yaşadığı bir durum bu. Depresyon. Kokularla birlikte hayatın tadı tuzu da kayboluyor çünkü. Hem duygusal yönden hem kelimenin gerçek anlamıyla. Zira tat dediğimiz şeyi iki duyunun bir arada çalışmasıyla algılıyoruz. Sevdiğimiz her lezzeti kokusuyla da seviyoruz. Çiğnediğimiz her lokmayı bir yandan kokluyoruz. Anosmi hastalarına önerilen bir tedavi biçimi mevcut. Koku egzersizleri. Koku kaslarını güçlendiren bir tür fizyoterapi bu. Yalnızca koku kaybı yaşayanların değil, koku duyusunu sağlamlaştırmak isteyen herkesin yapabileceği hem kolay hem zevkli bir terapi. Almanya'da Dresden Üniversitesi'ndeki tat ve koku kliniğinin önerdiği şekilde uygulamak isteyenler için kısaca özetliyorum. Öncelikle farklı kategorilerde aromalara ihtiyacımız var. Bu kategoriler koku prizması adı verilen başlıca 4 koku grubunu içeriyor. Bunlardan ilki gül, lavanta, yasemin gibi çiçek kokuları. Diğeri limon, portakal, greyfurt gibi meyve kokuları. Üçüncü grup fesleğen, tarçın, karanfil ve benzeri baharatlı kokular. Son gruba ise sakız, okaliptus, sandal ağacı gibi reçinemsi kokular dahil. Bu kokuları en saf ve yoğun halleriyle esansiyel yağlarda bulabiliriz. Esansiyel yağları ise eczanelerde veya aktarlarda. Yapmamız gereken her gruptan birer koku seçip pamuğa damlattıktan sonra dönüşümlü olarak koklamak. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa 10'ar saniye 12 hafta boyunca. 12 haftanın sonunda yine 4 kategoriden farklı kokularla terapiye devam. Ne zamana kadar size kalmış. Birkaç sene önce yaptım bunu. Şimdi yeniden başlamak istiyorum. Kokuların zihnimde canlanan hatıraları hala aklımda. Yasemin'le mis kokulu yaz akşamlarını havalanıyorum. Hava sıcak, pencere açık, güneşten, denizden yorgun halde tatlı bir uykuya dalıyorum. Bergamot kokusu beni çocukluk kahvaltılarıma, bergamot reçelinin çok sevdiğim leziz hatırasına taşıyor. Öyle kuvvetli hatırlıyorum ki ağzım sulanıyor. Okaliptusla birlikte bir kış akşamındayım. Hastalanmış yatıyorum, göğsümde Vicks merhemin kokusu, yanımda annem. Zihnimizi kokulara açtıkça hafızanın kapıları da aralanacak. Bir resmi baktıkça daha çok görmek gibi kokuları da daha berrak bir algıyla kavrayacağız. Kokladıkça daha çok hatırlayacağız. Çocukluğumun elma şampuanlı banyoları. Okul günlerinin telaşlı sabahlarında babamın tıraş losyonu. Annemin evin içine dağılan parfümlü rüzgarı. Lise kantininde pralin çikolatalı tostun ılık kokusu. Çam kokulu piknikler, ıhlamur ağaçları, denizin tuzlu serpintisi. Uzak bir şehrin mutlu yalnızlığı. Kocama aşık olduğum bahar günleri. Oğlumun mis kokulu bebekliği. Her koku zamanda bir yolculuk daveti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her pazartesi görüşmek üzere.